Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, Ramazan ayına girmiş olduk. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Biliyorsunuz. Muhterem hocam, İlk sorumuz, Ramazan-ı Şerif'e girdik. Ramazan-ı Şerif ayından nasıl en güzel şekilde istifade edebiliriz? Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif ayı, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan öğrendikleri üzere iştiyakla bekledikleri, hasretle bekledikleri, bir an önce kavuşma için can attıkları mübarek bir aydır. Böyle bir ayı Cenab-ı Allah biz Müslümanlara lütfettiği için ne kadar hamd etsek azdır. Hakikaten Ramazan-ı Şerif Müslümanlar için büyük bir kazanç ayıdır. Büyük bir ilahi lütuftur. Bu yönüyle ben de Ramazan-ı Şerif'e girmiş bulunmakla kendimi büyük bir bahtiyarlıkla mesut ve bahtiyar hissediyorum. Değerli takipçilerimizi, izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi de bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'i hayırlı ve bereketli geçirmeleri duası ve niyazıyla tebrik ediyorum. Bu ayda bir Müslüman olarak üzerimize düşen en önemli vazife, bu ay vesilesiyle kendimizi Cenab-ı Allah'a bağışlattırabilmek olmalıdır. Affımızı temin edebilmek olmalıdır. Çünkü Cenab-ı Allah bu ayı vesile kılmış. Bu ayda kullarını fevç fevç, grup grup, cemaat cemaat affediyor, bağışlıyor. Bu ayın hürmetine, onların eksiklerine, gediklerine, kusurlarına bakmadan birer bahane ile onların affolunması için Cenab-ı Allah tabiri caizse önümüze açık fırsatlar sunmuş bulunuyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında hutbedeyken amin amin amin diye 3 defa amin tekrarlıyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz, ya Resulallah, adetiniz olmadığı üzere 3 defa amin amin dediniz. Acaba nedir diye sual ettiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğini ve bana bir takım şeyler söylediğini, ben de bunların üzerine amin dedim diyor. Bunlardan bir tanesi de Ramazan-ı Şerif ayına kavuşur da bir kimse kendisini affettiremez, cehennemden kurtulamaz, onun da yüzü sürünsün, burnu sürtsün diye Cebrail Aleyhisselam dua etti, ben de amin dedim diyor. Binaenaleyh bu ayda bir mümin olarak bu ay vesilesiyle kendimizi Cenab-ı Allah'a affettirebilmemiz lazım. Bunun olabilmesi için de Basri Hocam, elbette Ramazan-ı Şerif'in en önemli ibadeti, başlıca ibadeti Ramazan-ı Şerif'in gündüzlerini oruçlu geçirmektir. Gündüzlerini oruçlu geçirmenin dışında bir Müslüman için başka bir ortada durum söz konusu değildir. Belki mazereti olabilir, belki bir hastalığı olabilir, efendim bir nedenden dolayı oruç tutmamak gibi bir ruhsata sahip olabilir. Ama görüntü olarak Ramazan-ı Şerif'te Müslüman mahallelerin, Müslüman sokakların orucun hakim olduğu bir ortama bürünmesi gerekiyor. Bu yönüyle Ramazan'ın en önemli ibadeti orucun hayatımıza hakim olmasıdır, sokağımıza egemen olmasıdır. Fakat bu orucun bize kazandırdığı manayı yaşayabilmek lazım. Onu hissedebilmek lazım. Orucun bize kazandırdığı en önemli mana, en önemli katkı, orucun bize yapmış olduğu katkı, elimizde imkanımız olduğu halde Allah bize yasak ettiği için bir takım helal olan şeylere normalde el sürmememizdir. Dolabımız ağzına kadar dolu, sebilimiz ağzına kadar dolu. Ne yemek yiyebiliyoruz, ne su içebiliyoruz, ne de başka hayvani olan ihtiyaçlarımıza yönelik bir eylemde bulunabiliyoruz. Dolayısıyla oruç bize helal dairesinden bile uzak durmayı, böylelikle irademizi terbiye etmemizi bir fırsat olarak bizlere veriyor. Bundan istifade ederek Müslümanın bu dünya ile olan ilişkisini iyi tespit etmesi gerekiyor. Bu dünya geçimlik olarak bize verilmiştir. Nitekim eskilerimizin güzel bir ifadesi var. Aylıklarına maaş demişler. Maaş ne demek? Geçimlik demek. Yani maişetini temin edeceği kadar, ihtiyacını görebileceği kadar bir paraya insanın sahip olması önemlidir. Bunun üstündekini ne yapacaktır? Bunun üstündekini biriktirecektir. Kendisinden sonra gelecek olanlara bırakmayı düşünecektir. Oysa Cenab-ı Allah sahip olduklarımızla yetinmemizi, onun üstünde olanları da fakir fukaraya infak etmemizi emrediyor. Elbette çevremizde fakir fukara kalmadığı zaman oradan arta kalacakları da en helal dairesinde çocuklarımıza bırakacağız. Burada bir ilişki, önemli bir ilişki olarak karşımıza çıkıyor. O da Müslümanın helal dairesiyle kurduğu bu Ramazan ayındaki ilişki, bir de çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkidir. Zira orucun bir zahiri yönü var. Zahiren yemekten, içmekten, efendim cinsel arzulardan kesilmektir, uzak durmaktır. Manevi yönü de gıybet yapmaktan, günahlardan, efendim insanı ve toplumu kirleten, bir takım isyan olan şeylerden uzak durmaktır. Bu da bize toplumsal barışı temin etmeyi öğretiyor. Bu yönüyle Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle, ki Arap dünyasında buna çok rastlarız, hatta birçok İslam dünyasında da görürüz, Ramazan-ı Şerif girmesi münasebetiyle birçok evlere de sevinç girsin diye hapishanelerde toplu aflar ilan edilir. Belli bir suça kadar suç işlemiş olanlar Ramazan-ı Şerif ayının girmesi hürmetine, bazı yerlerde Kadir Gecesi'nin girmesi hürmetine af ilan edilir ve o mahpuslar da efendim Ramazan-ı Şerif'i aileleriyle beraber geçirirler. Veya işte Kadir Gecesi münasebetiyle çıkarlar, bayramı aileleriyle beraber geçirirler. Böylelikle toplumsal barışın oluşmasına bir katkı yapmaya devletler niyet eder. Aynı şekilde Müslüman da Ramazan-ı Şerif'i bir fırsat bilerek, kendi affına vesile olabilmesi için, Cenab-ı Allah'a "Ya Rabbi, ben senin hatırın için dünyalık ne kadar husumet, kavga, niza, ihtilaf barındıran ilişkim varsa onları sonlandırdım. Herkesle barıştım. Hiç kimseyle bir dava gütmüyorum. Hiç kimseye karşı bir iddia taşımıyorum. Herkese hakkımı helal ettim. Bunların içerisinde haksız olduklarım da vardır ama haklı olduklarım da vardır. Haklı olduğum davalardan da vazgeçtim ya Rabbi. Sadece ve sadece senin beni affetmeni dileyerek, arzu ederek ben bu işi yaptım." Binaenaleyh bir insanın Allah'ın affına mazhar olabilmesinin en kestirme yolu, kendisinin Allah'ın kullarıyla olan kavga, gürültü, ihtilaf, çekişme gibi meselelerini bitirip bütün Müslümanlara karşı sıfır bir sayfa, temiz bir kalp ile yaklaşabilmesi, ilişki kurabilmesidir. Eğer Ramazan-ı Şerif bize böyle bir toplumsal barışı, bireysel barışı lütfedecek imkana sahip iken biz de bunu değerlendirir ve Ramazan münasebetiyle bütün kötü münasebetimiz olan kardeşlerimizle aramızdaki olumsuz ilişkileri olumluya çevirebilirsek, bu bizim için büyük bir kazanç, büyük bir bahtiyarlık olur. Elbette Ramazan-ı Şerif'in toplumsal, sosyal barışı temin etmesinin en önemli amillerinden bir tanesi de Müslümanların birbirleriyle kaynaşmasıdır. Samimi olarak birbirlerinin hayrını istemeleridir. Çünkü insan açken açların halini anlayabiliyor. Bakıyorsunuz, elinizde imkanınız olduğu halde yiyemiyorsunuz. Ama akşam ezanıyla beraber yiyebileceğinizden eminsiniz. Fakat öyleleri var ki onlar için akşam ezanı okunmuyor. Yatsı ezanı okunmuyor. Evet, ezan okunuyor ama yiyebilecekleri bir şey söz konusu değil. İşte bugün Gazze'deki kardeşlerimizin haline baktığımızda muazzam bir kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Müslümanın kalbi sadece kendi yiyeceğini düşünmekle meşgul olmamalı. Bu oruç münasebetiyle bunu bir fırsata çevirerek dünyanın her neresinde olursa olsun aç bir ilaç olan insanlarla empati yapabilmeliyiz. Onların halini düşünüp onların haliyle hallenebilmeliyiz. Sonra da dönüp kendi halimize bakarak yahu dünyanın bin bir çilesi, bin bir derdi, bin bir sıkıntısı varken benim kardeşimle, eşimle, dostumla, komşumla olan ilişkim neden sebep bozuk? Neden sebep aramızda bir uzlaşmazlık var, bir çekişme var, bir didişme var diye bunun muhasebesini yapmalı ve ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Nebevi düsturuna bağlı kalarak kardeşlik yollarını açmalı ve birbirine kardeş olabilmenin imkanlarını bulabilmeliyiz. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif bu duyguları derinden yaşayabileceğimiz bir ay olarak önümüzde duruyor. Ondan istifade ederiz.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi dinleyicilerimizden ve izleyicilerimizden bize ulaşan sorularla devam etmek istiyorum. Niyet ettikten sonra sahur vaktinde eğer imsak vaktine henüz bir zaman kaldı ise o vakitte su içilebilir veyahut da herhangi bir yemek yenilebilir mi diye soruluyor.
Şimdi tabii niyet etmek ne demek? Orucun vakti girdikten sonra oruç yasaklarından uzak durup oruç tutmaya kişinin niyet etmesidir. İsterseniz saat 12'de niyet etmiş olun. Aslında biz her gün iftarda iftar duası yapıyoruz. Ve bu iftar duasında geleneksel olarak yaptığımız iftar duasında وَنَوَيْتُ اَنْ اَصُومَ غَدًا yarın da oruç tutmaya niyet ettim diyoruz. Binaenaleyh her iftarda ertesi gün oruç tutmaya niyet ettiğimizi ilan ediyoruz. Böyle olunca zaten Müslüman başka bir mani yoksa yani müzmin bir hastalığı olabilir. Efendim ağır kronik bir rahatsızlığı olabilir. Gün içerisinde belli periyotlarla su tüketmesi, efendim yemesi gereken bir hastalıkla müptela olabilir. Onları bir kenara bırakacak olursak normal bir Müslümanın Ramazan gününde Ramazan orucu tutması gereken bir Müslümanın Ramazan orucunun dışında bir şeye niyet etmesi mümkün değil ki. Yani Ramazan orucu için ben yarın oruç tutuyorum demeye gerek yok. Zaten Müslüman yarın oruç tutacak insan demektir. Binaenaleyh oruca niyet etmek, niyet ettikten sonra yemeği içmeyi keseceğiz anlamına gelmez. Ne zaman yemeği içmeyi kesmek mecburiyetindeyiz? İmsak vaktiyle beraber yemeği içmeyi keseriz. Oruca niyet, namaza niyet gibi değildir. Mamafi, namaza niyet ettiğimizde peşinden hemen namazı kılmamız gerekir. Ama eğer araya bir fasıla koymazsak, efendim namaza mani bir fasıla koymazsak, konuşmazsak, etmezsek bu niyet arada 3 dakika, 5 dakika geçmesiyle namazda bozulmaz. Ama namazın niyetiyle orucun niyetinin birbirinden ayrıldığı husus, namazda niyetin iftitah tekbirine mukarin olması, hemen peş peşe olması lazım gelir derler ki namaza aykırı olan bir şeye niyet edip de namaz haleti ruhaniyesinden çıkmış olmayalım diye. Oruçta ise durum farklı. Çünkü orucun atmosferi ile namazın atmosferi birbirinden farklı. Binaenaleyh bir kimse sahurunu yaptı, efendim niyetini yaptı ki niyetten kasıt da yarın oruç tutmaktır. Zaten sahura kalkmak demek yarın oruç tutmaya niyet ettiğimiz anlamına gelmektedir. Binaenaleyh bu niyet ezanla beraber kendini tekrar yenilemiş ve yinelemiş olmaktadır. Bundan dolayı da orucuna bir halel gelmesi söz konusu değildir.
Değerli hocam, bu niyet meselesini biraz açabilir misiniz? Yani kitaplardan bildiğimiz kadarıyla kalben niyet yeterli oluyor. Fakat biz bunu öğrenirken küçüklükten beri devamlı işte sözlü bir şekilde niyet şeklinde öğreniyoruz. Bunun yani hangisi tam olarak doğru?
Şimdi niyet demek kalbin bir yöne doğru ağır basması demek. Bir eylemi yapmaya yönelik olarak kalbin bir noktaya yatması anlamına geliyor. Niyet kalbin işidir. Yani iç dünyamızın bir şeye karar vermesi anlamına gelmektedir. Burada şöyle bir ifade kullanırlar. Eğer adamın ağzından çıkanlarla kafasından geçenler birbirinden farklı ise bazen insan beyaz diyecekken dilinden kara çıkabilir. Burada itibara alınacak olan dilin söylediği midir yoksa kalbin kastettiği midir? Bütün kitaplarımız der ki önemli olan kalbin kastettiğidir. Çünkü dil kalbin tercümanı olarak vardır. Kalpte ne olup bittiğini insanlar bilemedikleri için dile, lisana ihtiyaç duyarlar birbirleriyle anlaşmak için. Oysa niyet kişiyle Allah arasındaki özel bir ilişkinin oluşması anlamına geldiğinden dolayı kalplerden geçeni Cenab-ı Allah bilir. Bunun ayrıca dil ile söylenmesine ihtiyaç yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah kalplerdekine muttalidir. Fakat bazen bazı insanlarda bir takım psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle kendini toparlayamama, bir yöne teksif olamama, bir noktaya odaklanamama gibi bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu kimselerin bu sıkıntılarını bertaraf etmek için dil ile kalbe yardımcı olmak söz konusu olacaksa dil ile söylenmesi iyi olur demektedirler. Çünkü öbür türlü kalbini bir noktaya odaklayamıyor adam. Bir şeye niyet edip etmediği noktasında gelgitler yaşıyor, tereddüt ediyor. O zaman dille söylemek suretiyle ben dille bunu söyledim, kalben de bunu kastettim diye kendisi bir çıkarımda bulunarak iç alemini bu noktada rahatlatmış olur. Ama asıl olan kalbin kastıdır, niyetidir, karar vermesidir. Bundan dolayı eğer bir kimse sahura kalkmışsa, daha doğrusu sahura kalkmasına da gerek yok, İftar yapmışsa ertesi gün oruç tutacak demektir. Eğer aksi bir durum söz konusu değilse. Ama eğer aksi bir durum söz konusuysa o zaman ben yola çıkacağım bugün niyetli değilim diye zaten içinden geçiriyor demektir. Böyle olduğunda da bu durumda onun niyet ettiği geçerlidir. Ama eğer aksi bir şeye niyet etmemişse her Müslüman Ramazan-ı Şerif'i oruçlu geçirmeye zaten niyet etmiştir.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, değerli izleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, izleyicilerimizden bize şöyle bir soru ulaşmış. Oruç tutmak için sahura kalkmak şart mıdır?
Oruç tutmak için sahura kalkmak şart değildir. Orucun şartı belli. İmsak vaktinden akşam namazı vakti girinceye kadar yemekten, içmekten ve cinsel arzulardan uzak durmaktır kısaca. Bunun haricinde tabii bunu yaparken de niyetli olarak yapmak gerekir. O da Ramazan olduğunu, oruç olduğunu insanın bilmesidir. Onun haricinde sahur vaktinde kalkıp da "Ya Rabbi niyet eyledim, yarın oruç tutmaya" diye bir söz söylemesine gerek yok. Kalbinde bunu bilmesi onun oruç tutması için yeterli bir veri bize vermektedir. Fakat sahura kalkmanın şöyle faydası vardır. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden sahur yapmamızın bize bereket olacağına dair bilgiler okuyoruz. Bundan dolayı bize düşen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre hareket etmektir. Bir diğer mesele de burada bir insanın bünyesi 2 gün, 3 gün yemeden içmeden durmaya alışkın olabilir. Ama insanın Cenab-ı Allah'ın karşısında acziyetini sergilemesi beklenir. Yani bir kul olarak, ya Rabbi ben zayıf bir yaratığım, güçsüz bir yaratığım. Sense gücün, kuvvetin sahibisin ya Rabbi. Sen vermezsen benim ne gücüm var, ne takatim var, ne kudretim var. Böylelikle bir insan sahuru son vaktine kadar değerlendirmeli. Ya Rabbi ben açsız, aç olarak, susuz olarak kalamam. Ben güçsüzüm, takatsizim. Onun için senin verdiğin imkanları sonuna kadar ben kullanırım ya Rabbi. Ama sen artık yemeği içmeyi sonlandır dediğinde, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ Yeyiniz içiniz diyor Cenab-ı Allah. Ne zamana kadar? Sahur vaktine kadar yeyiniz içiniz diyor. Yani imsak vaktine kadar yeyiniz içiniz diyor. Binaenaleyh bir insan Cenab-ı Allah'ın bu emrini yerine getirmek için ve aciz olduğunu, güçsüz olduğunu, çaresiz olduğunu, onun için Allah'ın emri olduğundan dolayı yemeği içmeyi kestiğini, yoksa keyif bağışlar vaziyette zaten ne olacak ki oruçta ki ben 3 günde 5 günde yemeden içmeden durabilirim türünden böyle bir efendim ağalık taslamadan, ama bir insan sahur yapmaya niyetlenmiştir, kalkamamıştır. Bunun orucuna bir zarar gelir mi? Hiçbir zarar gelmez. Fakat yani gücü kuvveti yerinde de olsa, hatta bazen bazı kimselere sahur yapmak zararlı da olabiliyor. Çünkü adam diyor ki ben diyor sahurda kalkıp yediğimde diyor daha çok acıkıyorum diyor. Olabilir mi? Olabilir. Binaenaleyh bu kimse ne yapsın? Sahura kalksın, su içsin. Efendim usulen bir zeytin yesin, bir hurma yesin, artık kendisine ne dokunmuyorsa onları yesin. Ondan sonra tekrar normal hayatına devam etsin. Ama sahur yapmak bir sünnet olarak karşımıza çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Tesahharu fe inne fis sahuri bereke." Sahur yapınız, sahurda bereket vardır buyuruyor. Bundan dolayı biz mümkün mertebe sahur yapmayı ihmal etmemeliyiz. Hele de toplu olan büyük ailelerde vesairelerde, çünkü belki çocuklar vesaireler sahur yapmadıklarında efendim oruç tutma noktasında bir zayıflık hissedebilirler. Onlar kendi başlarına sahur yapamazlar veya işte ailece kalabalık olarak sahur yapmanın tadı tek başına yapıldığında yoktur. Bu anlamda da sahuru toplu olarak yapmaya dikkat etmek gerekir. Ama bu Ramazan'ın bir şartı, bir rüknü, bir vacibi değildir. Önemli edeplerinden, adabından biridir.
Allah razı olsun hocam. Efendim, oruçlu iken trafikte veyahut da başka bir sebeple küfreden veyahut da söven bir kişinin orucu bozulur mu diye soruluyor.
Tabii oruçlu iken sadece ağzımızı maddi olan yiyecek içeceklere karşı kapatmak değil, manevi olarak da orucumuzu bozacak olan şeylere karşı ağzımıza, lisanımıza kilit vurmamız gerekiyor. Fakat orucun zahiri olan tarafıyla batini olan tarafı farklı noktalarda değerlendirilir. Orucun kamil anlamda tutulması, mükemmel anlamda oruç tutmak demek, hem maddi hem de manevi olan oruç açıcı şeylere karşı insanın dikkatli olmasıdır. Nasıl elimize bardak alıp su içmiyorsak, nasıl kaşığa elimiz gitmiyorsa, dilimiz de kötü sözden uzak duracaktır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kötü söz söylemeyi, yalan konuşmayı, batıl işlerle meşgul olmayı bırakmadıkça sizden birinizin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Binaenaleyh Allah'ın muradı bizim görünür oruç açıcı yiyecek içecek gibi şeylerden uzak durmamız aslında bizim bir lisan terbiyemizi de ortaya koyması açısından önemlidir. Çünkü insan, özellikle de yeni oruca başlayan bir insan, bir müddet o orucun vermiş olduğu açlık ve susuzlukla mücadele eder. Böyle olunca da konuşmalarına dikkat etmek durumunda kendini hisseder. Ya ben niye açım? Ben niye su içmiyorum? Çünkü Cenab-ı Allah bana yemeği içmeyi yasakladı. Aynı Cenab-ı Allah bana kötü söz söylemeyi, kaba söz söylemeyi, kalp kırmayı da yasakladı. Gıybeti de yasakladı. Nemimeyi, hasedi de yasakladı. Binaenaleyh sadece azalarımıza zahiren oruç tutmakla yetinmeyeceğiz. Bu orucun manevi cihetini de, manen bizi kemale erdirici mahiyette bir oruç tutmayı da gerçekleştireceğiz. Bu yönüyle oruç insana kemalat kazandıran, makam atlatan çok önemli bir fonksiyon icra eder. Oruç sadece yemeden içmeden kesilme değil, insanın günahlarla arasına mesafe koyabilmesidir. Bunun yolu da, bazen insanlar açken sinirli olurlar. İşte hani açken insanın tahammül edilmez yönü ortaya çıkar. Oysa tam tersi murattır. Yani nasıl açken konuşmaya takati yoksa insanın, o zaman orucunu, bir zahmet tuttuğu orucunu da bir sözle, kaba bir ifade ile de kaybetmekten, sevabını yitirmekten çekinmesi lazım. Yani insan kolay kazanılan bir şeyden feragat eder de zor kazandığı, çile çekerek elde ettiği, bedel ödediği bir şeyi basit bir şekilde feda etmez. Bu yönüyle hakikaten insanın dikkat etmesi lazım. Orucun en önemli yasakları manevi anlamda, ağzımızdan çıkan şeylere dikkat etmemiz gerekir. Kaba saba, kalp kırıcı, efendim yalan, dolan beyanlarda bulunmak bütün vakitlerde yasaktır. Bütün günlerde yasaktır. Ramazanın içinde de dışında da yasaktır. Ama özellikle de Ramazan'da, özellikle de bir bedel ödediğimiz. Yani yemek yemiyorsun, niye? Allah yasakladı diye. E niye gıybet yapıyorsun? Allah onu da yasakladı. Üstelik yemek yemenin sevabını götürüyor. Meşhur bir hadis-i şeriftir. Efendimiz aleyhissalatu vesselama, ya Resulallah, mescitte iki kadın açlıktan bitap kalmışlar. Söyleseniz de, ruhsat verseniz de oruçlarını açsalar deyince, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, onlar oruç tutmuyorlar ki diyor. Sonra işte malumunuz hadis-i şerif, bu kadınlar geliyorlar Efendimiz aleyhissalatu vesselama, ya Resulallah biz oruçluyuz diyorlar. Efendimiz de siz diyor daha yeni et yemediniz mi diyor. Yok ya Resulallah diyorlar, biz oruçluyuz. Hayır diyor, kardeşinizin çiğ etini, ölmüş kardeşinizin etini yemediniz mi diyor. Çünkü gıybet yapmak demek, Kur'an-ı Kerim'deki Hucurat suresindeki ifade ile bir insanın ölmüş kardeşinin etini yemesi anlamına geliyor. Nasıl bir insan sevdiği bir kardeşinin etini yemezse gıybetini de yapmamalıdır. Sevdiği veya sevmediği, illa birinin gıybetini yapacaksanız diyorlar, annenizin babanızın gıybetini yapın da sevaplar başkasına gitmesin, annenize babanıza gitsin diye böyle bir ironi yaparlar. Binaenaleyh orucun faydası insanın eline, diline hakim olmasıdır, beline hakim olmasıdır. Eğer bir insan zahiren ağzını kapatıyor, yemeği içmeyi kesiyor ama orucun da vermiş olduğu efendim açlık duygusuyla sağa sola saldırıyorsa, bu oruç oruç değildir. Binaenaleyh böyle bir keyfiyetsiz oruç tutmaktan sakınmak gerekir. Ama ne yapayım, elimde değil diyorsa bir insan, kusura bakmasın, önceden hazırlığını, antrenmanını yapmalı. Oruç sadece senede bir ay bize uğrayan bir ibadet olarak kalmamalı. Pazartesi, salısı, eyyam-ı bid denilen ayın ortasındaki 3 gün kameri takvime göre bu günlerde oruç tutmaya alışkanlığı olan bir kimse Ramazan-ı Şerif'te de orucu çok rahat bir şekilde tutabilir. Sinirlenmeden, kızmadan, bağırmadan, kimseye gücenmeden, darılmadan efendim sabırla bir oruç geçirebilir. Oruç en basit manasıyla bir irade terbiyesidir. İnsan iradesine hakim olacak, iradesini, içgüdülerini yönetebilecek, idare edebilecek, sabır kazanacak. Yani oruç eşittir sabır. Bu sabır noktasında eğitimimizde, sabır eğitimimizde eksiğimiz zaman zaman olabilir, bir yanlışımız olabilir. Hemen tövbe istiğfar etmeli, hemen pişmanlık ifade etmeliyiz. Birinin gönlünü, kalbini kırdıksa hemen onu telafi etme cihetine gitmeliyiz. Özellikle de trafikte, yani trafikte oruç kendini göstermeli. Mümkün mertebe kimseye korna çalmadan, üstünlük hakkını kardeşimize vererek, efendim kimseden yol çalmaya kalkışmadan, olur ya insanlar oruçludurlar, dikkat dağınıklığı olabilir. Daha dikkatli bir şekilde karşıdakinin de canına, malına özen göstererek bir oruç ayı, bereketli bir ay, sabırlı bir ay geçirmeye gayret edelim inşallah.
Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi bir kardeşimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki ailemin razı olmadığı bir işte çalışmam caiz midir? Çalışabilir miyim? Ben asker olmak istiyorum fakat ailem buna razı gelmiyor.
Şimdi ailemden kastı annesi, babası, evliyse hanımı, çoluğu, çocuğudur. Öncelikle şunu ifade etmek lazım ki bir insanın anne babasına itaat etmesi Allah'a itaatin peşinde Cenab-ı Allah'ın bizlere yüklediği bir vazifedir. Estaizu billahi ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâh ve bil vâlideyni ihsâna. Cenab-ı Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesini, anaya babaya ihsan yapılmasını hükmetmiştir diyor ayet. Bu Cenab-ı Allah'ın kesin hükmüdür. Buna göre insanın en temel vazifesi Cenab-ı Allah'a kulluktur. Peşinden de annesinin, babasının gönlünü almak, rızasını almak, onların efendim uygun gördüğü şeyleri yapmaktır. Nitekim sahabe efendilerimizden bir tanesi gelip Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama ya Resulallah ben sizinle cihada gelmek istiyorum deyince Efendimiz ona soruyor annen baban sağ mı diyor. O sahabe de annesinin babasının sağ olduğunu söyleyince Hazreti Peygamber Efendimiz o zaman sen annenin babanın rızasını kazanmak için cihad et diyor. Cihad genel anlamıyla Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ı hoşnut etmektir. Allah'ın memnun olacağı işleri yapmaktır. Böyle olunca da Cenab-ı Allah öncelikli olarak anne babamızı hoşnut etmemizi bize emrediyor. Eğer anne baba Allah'a rağmen, Allah'a isyan olan, Allah'a şirk olan, Allah'a karşı bir itaatsizlik olacak şeyi bize emrediyorsa, o zaman Allah'ın sözünü dinleriz, Allah'ın emrini, buyruğunu yerine getiririz. Annemize, babamıza kusura bakma, anneciğim, babacığım, sana itaat etmemi Allah bana emrediyor. Eğer sen Allah'a itaatsizliği emredersen o zaman ben sana itaat edemem. Çünkü bu kendimle çelişmek olur şeklinde bir ifadeyle o zaman annesini babasını ikaz edebilir. Ama bunun dışında herhangi bir şekilde bir kimsenin meşru olan, normal olan, sıradan olan bir isteği anne babasından geri çevirmesi doğru değil. Buna göre eğer bir kimse bir meslek icra edecekse, seferberlik dediğimiz, yani düşman evine kadar gelmiş, vatanına kadar gelmiş, işte bugün Gazze'de olduğu gibi düşman topraklarını işgal etmiş, böyle bir durum olduğunda seferberlik artık farz haline gelir. Dolayısıyla annenin babanın rızası orada aranmaz. Ama öyle değilken, normal bir zamanda askerliğin dileyen tarafından yapıldığı, dileyen kimselerin başka işlerle meşgul olduğu normal bir zaman diliminde anne babanın rızası alınmadan askere gitmek Allah'ın hoşnut olacağı bir iş olmaz. Allah'ın razı olacağı bir iş olmaz. Allah'ın emrine de itaatsizlik etmek olur. Binaenaleyh bu durumda kişinin yapması gereken şey ya annesini babasını ikna edecek, onların gönüllerini alacak, onların rızalarını alacak, yaptığı işin ne kadar önemli bir iş olduğunu, vatan için ne kadar önemli bir hizmet ifa ettiğini, eğer onların tereddütleri evladımız şehit düşer şeklinde bir tereddütse, şehit anne babası olmanın ne kadar faziletli olduğunu onlara anlatmaya çalışacak. İkna edebilirse ne ala, ikna edemezse o zaman annesinin babasının yanında duracak ve kendi nafakasını, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek için başka bir iş arayışına girecek. Annesinin babasının yanındayken yapabileceği, belki parası biraz daha düşük olan bir iş yapma veya bulma çabasının içerisine girecek. Bir diğer mesele de annesi babası ölmüştür, hanımı hayattadır. Hanımıyla beraber, çoluk çocuğuyla beraber yaşıyordur. Onlar da işte babalarının, aile reislerinin efendim evden uzakta olmalarını, işte 2 ay, 3 ay askerde kalıp da ayda bir, 3 ayda bir gelmelerini istemiyor olabilirler. Öyle bir durumda ailesini de ikna etme cihetine gidecek. Evet, bir insanın yaptığı iş meşru olduktan sonra hanımını o işe razı etmesi, ikna etmesi zorunluluğu yok. Ne dinen böyle bir zorunluluk var, ne de hukuken böyle bir zorunluluk var. Fakat aile içi ilişkilerde hukuk egemen bir ilişki, sürdürülebilir bir ilişki olmaz. Cenab-ı Allah aile içi ilişkileri, eşlerimizle olan ilişkimizi ve aşiruhunne bil maruf, maruf ölçülerle onlarla muaşeret kurun, yani geçinin diye bize emretmektedir. Binaenaleyh eğer evlendiğimiz kızın ailesinde babasıdır, kardeşidir, böyle asker kökenli birileri yoksa, askerlerin hayatına mutabık bir hayat anlayışı yoksa zorlanabilir demektir. Eğer kocası gittiğinde, geride kaldığında korkuyor, endişeleniyor, yalnız hissediyorsa bu gibi durumlarda çoluğunun çocuğunun hakkını da düşünmeli. Zira insan özellikle evlendikten sonra kendisi için yaşayan bir varlık olmaktan çıkıyor. Zaten hiçbir zaman bir Müslüman kendisi için yaşayan bir insan değildir. Elbette Müslüman yaşarken hem kendisini hem çevresini hem de diğer hak sahiplerinin haklarını gözetmekle mükelleftir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe efendimize nefsinin senin üzerinde hakkı vardır, ailenin hakkı vardır, kolu komşunun, akrabanın hakkı vardır diye kendimizin, kendimiz üzerinde olan hakkımızın da şuurunda olmamızı ama ailemizin, komşularımızın, akrabalarımızın da bizim üzerimizde haklarının olduğunu hatırlamamızı bizden istiyor. Binaenaleyh ben ne istersem onu yaparım, hangi mesleği istersem onu icra ederim diye böyle bir tahakküm doğru olmaz. Ama eğer baştan konuşmuş etmiş, evlenirken asker olduğunu zaten hanımı biliyor, ondan sonra bir takım itirazları meydana gelmişse burada da sulh ile ikna etme cihetine gitmeli ve onların gönüllerini almaya çalışmalı. Fakat eğer askerlik hizmeti mi, aile saadeti ve mutluluğu mu diye bir ikilem içerisinde kalırsa bir insan, unutmamak gerekiyor ki seferberlik gibi zaruri bir durum söz konusu olmadığı sürece askerlik farz-ı kifaye dediğimiz, yani yeterli sayıda kimselerin ifa etmesi durumunda diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalkması anlamına gelir. Böyle bir durumda insanların ailelerine öncelik vermeleri, ailelerinin kaygılarını, endişelerini gidermeye çalışmaları da önemlidir.
Değerli hocam, az önce anne babanın hakkından bahsettiniz. Yani onların rızası alınması gerektiğinden genel prensip olarak. Fakat bir kişi, reşit bir kişi veyahut da belli bir yaşa ulaşmış bir kişi sosyal hayatta, ticaret hayatında, yaşamda yani her daim ailesinin böyle rızasını almak durumunda mı? Yani nasıl hareket etmeli?
Şimdi anne baba rızası umumi genel bir perspektiften görülmelidir. Eğer un ticareti yapıyorsun, baban senin un ticaretini yapmanı istemiyor. Babam un ticareti yapmamı istemiyor, ben un ticareti yapabilir miyim? Yapamazsın. Yani diyaneten yapamazsın. Çünkü asıl olan babanın rızasını almaktır. Ama benim un ticareti yapmam helal değil mi? Helal. Babam un ticareti yapmamı istemiyor, haksız yere bunu istemiyor. O babanla Allah arasında bir mesele. Yani baban Allah'a bunun hesabını verecek. Yani çocuğunun niye un ticareti yapmasını istemiyor olmasının hesabını Allah'a verecek. Ama sen eğer un ticareti yapmak mübah bir şeyse, meşru bir şeyse, yapsan da olur, yapmasan da olur bir şeyse babanın rızasını alarak o işi yapman lazım. Eğer babanın rızası yoksa o işi yapmaman lazım. Ama babanın senin un ticareti yapmana mani olma hakkı var mı meselesine gelince babana Allah sorar. Niye sen çocuğunun un ticareti yapmasını istemedin? Adam ne güzel para kazanıyordu. O kazandığı parayla da hayır hasenat yapıyordu. Çocuklarının efendim rahat yaşamasını sağlıyordu vesaire diye sorulduğunda baba derse ki ya un ticaretinde ister istemez yere unlar dökülüyor. O unlara da basıyor insanlar. Ben evladımın unlara basmasını, nimeti çiğnemesini istemedim. Ben atalarımdan, babalarımdan bunu gördüm. Un bir nimettir. Nimetin basılması hoş değildir. Bundan dolayı zaman içerisinde bu nimete karşı bir soğukluk olur diye istemedim. Cenab-ı Allah bu gerekçeyi kabul eder etmez. Ama eğer derse ki ya öbür çocuk da un ticareti yapıyordu. Bu abisine rakip olmaya başladı. Ben abisini daha çok seviyordum. Ondan dolayı böyle bir manevi baskı kurdum. Bunu yaptım derse Cenab-ı Allah ona göre onun cezasını ahirette verecek demektir. Fakat burada temel mesele şu. Hatta kitaplarımız çok net olarak bunu söylerler. Der ki bir adam öğle namazının sünnetini kılıyor. Nafile bir namaz kılıyor. Babası kapıya gelmiş. Oğlum Ahmet diyor. Namazını bozup kapıyı açar. Buyur babacığım der. Niye? Nafile namaz kılıyor. Nafile. Babaya itaat etmek, buyur babacığım demek farz. Farzla nafile yan yana geldiğinde farzın yapılması lazım. Fakat farz bir namaz kılıyorsa o zaman namazını bitirirsin, ondan sonra buyur babacığım dersin. Şimdi eğer bir adam bir meslek yapıyor, başta bir iş bulması da mümkün değil. O meslekte ailesinin nafakasını temin edip de çoluğunun çocuğunun geçimini sağlıyor. Babası da diyor ki o mesleği bırak. Başka bir meslek bulduğunda bırakır. Ama bulmadan bırakmak zorunda mıdır? Değildir. Niye? Çünkü evet babasının sözünü dinlemesi, babasına itaat etmesi farz. Ama çoluk çocuğunun nafakasını temin etmesi de ona farz. Binaenaleyh eğer başka bir şekilde çoluk çocuğunun nafakasını temin edememe endişesi varsa o zaman o farz daha ağır basar. Ama bir adamın elinde birçok alanda iş yapma imkanı var. Çoluk çocuğunun nafakası ile ilgili bir sıkıntı yok. Babası diyor ki o işi yapma, onu yapmaması lazım gelir. Vesselam.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş oluyoruz. Efendim, hepimizin oruçlarını Yüce Rabbimiz katında kabul eylesin. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.